Ayrım 54, sayfa 565, kısım 8, bölüm 75, ter. Bu saçmalık da ne demek oluyor? Saat sabahın 7'siydi. Kripos yeni güne uyanırken Mikael Bellman bir elinde evrak çantası, diğerinde Aftenposten gazetesiyle Harry'nin odasının kapısında burnundan soluyarak dikiliyordu. Aftenposten'den bahsediyorsan bundan bahsediyorum, evet. Bellman gazeteyi önündeki masaya fırlattı. Manşet ön sayfanın yarısını kaplıyordu. Beyaz atlı prens dün gece tutuklandı. Basın Odin toplantı odasında katile verdikleri ismi aynı gün içinde öğrenmeyi başarmıştı. Ne var ki dün gece tutuklandı kısmı doğru değildi. Tutuklama akşamın ilk saatlerinde gerçekleşmiş olsa da Sky basın raporunu televizyon kanallarının gece haberlerinden sonra gazete manşetleri atılmadan hemen önce göndermişti. Rapor kısaydı ve tutuklamanın ne saatini ne de ayrıntılarını içeriyordu. Tek bilgi, Beyaz Atlı Prens'in yerel polisin hummalı çalışması sonucu Yitre Enebak'taki eski dans salonunun dışında yakalandığıydı. "Bu da ne demek oluyor?" diye tekrarladı Belma. "Sanırım polisin Norveç'in en azılı katillerinden birini nezarete tıktığı anlamına geliyor," dedi Harry, yüksek sırtlı sandalyeyi arkasına yatırmaya çalışarak. "Hangi polisin?" diye tısladı Belman. "Şu," gazeteye göz attı, "Yitre Enebak'taki bölge polisinin mi? Vaka çözüldüğüne göre kimin çözdüğü çok da önemli olmasa gerek, değil mi?" dedi Harry sandalyenin yanındaki kolu ararken. "Bu işler böyle yürümez mi?" Bellman kapıyı çarparak kapattı. "Beni dinle Hall. Artık Harry yok mu? Kapa çeneni ve iyi dinle. Ne işler çevirdiğini biliyorum. Hagen'le konuştun. O da sana tutuklamayı senin ve cinayet masasını yapamayacağını, bunun çok riskli olduğunu söyledi. Sen de kazanamayacağını anlayınca bari berabere bitsin istedin. Bu şerefi cinayet soruşturması ne demek onu bile bilmeyen aptal bir polise bıraktın." "Ben mi bıraktım şef?" dedi Harry, mavi, incinmiş gözlerle komisere bakarak. "Cesetlerden biri onun bölgesinde bulunduğu için doğal olarak yerel seviyede de olsa cinayetin takibini yapmış. Sonra da Tony Like'ın geçmişini ortaya çıkarmış. Bana kalırsa çok iyi bir polislik örneği." Belman'ın alnındaki beyaz lekeler gökkuşağının tüm renklerine bürünür gibi oldu. "Bu işin Adalet Bakanlığı tarafından nasıl algılanacağının farkında mısın? Soruşturmayı bana veriyorlar, haftalarca uğraşıyorum ama sonuca götüremiyorum. Sonra Taştıralı Puştunt'taki piste beliriyor ve birkaç gün içinde beni sollayıp yarışı bitiriyor." Harry nihayet kolu bulup çekti ve sandalye sertçe arkaya eğildi. "Böyle anlatınca kulağa pek iyi gelmiyor şef." Bellman avuçlarını masaya koydu, öne eğildi ve Harry'e doğru minik beyaz tükürükler saçarak gürledi. "Bakalım bu kulağa nasıl geliyor. Evinde bulunan afyon bu öğleden sonra tanımlanması için laboratuvara gidecek. Sen bittin Hall." "Ya sonra şef?" Harry kolla boğuşurken sandalye bir inip bir kalktı. Bellman kaşlarını çattı. "Ne demek istiyorsun? Basına ve Adalet Bakanlığı'na ne söyleyeceksin? Özellikle de adını çıkardığın ve evime girmek için kullandığın arama emrinin takip tarihini gördüklerinde. Bir polisin evinde afyon bulduğun günün ertesinde aynı polisi nasıl olup da kendi soruşturma ekibinin başına getirdiğini sormayacaklar mı? Bazıları eminim ki Kripos bu şekilde yönetiliyorsa tek nezaret hücresiyle yemek yapan bir karısı olan bir taşra polisinin katilleri yakalamasının çok mantıklı olduğunu iddia edecektir." Bellman'ın ağzı açık kaldı. Gözlerini peş peşe kırptı. "Sonunda." Harry sandalyeyi nihayet ayarladı ve yüzünde memnun bu gülümsemeyle geriye yaslandı. Kapı sertçe kapandıktan sonra yüzüne çarpan havayla gözlerini kıstı. Cromley kar motosikletinden inip kara saplanmış bir kayak batonunun başında dikilen Roy Steele'e yürürken güneş dağların ardında yükseliyordu. "Sanırım bulduk," dedi Steele. "Bu Hall'ün yeri işaretlemek için kullandığı çubuk olmalı." Emekliliği yaklaşan polis memurunun hiçbir zaman mesleğinde yükselmek gibi bir gayesi olmamıştı. Ama gür, beyaz saçları, kararlı bakışları ve sakin sesi konuştuğu insanlarda sanki kıdemli olan Cromley değil de oymuş gibi bir intiba uyandırıyordu. "Ciddi misin?" dedi Cromley. İki polis yarığın kenarına gitti. Steele aşağıda bir yeri işaret etti. Cromley taşların içinde yatan motosikleti gördü. Dürbünü yüzüne götürdü. Açıkta duran çıplak yanık kola baktı ve sessizce mırıldandı. "Kahretsin. Hele şükür. Ya da ikisi de birden." Kahvaltı müşterileri Stop Press'ini terk etmeye başladığında Bert Nartbö bir öksürük sesi duydu. Başını New York Times'tan kaldırdı, gözlüğünü çıkarıp gözlerini kısarak baktı ve yüzünü onun için gülümseme sayılabilecek bir şekle soktu. "Gunnar, Bent." İsimlerini söyleyerek selamlaşmaları locadan edindikleri bir alışkanlıktı ve bu Gunnar Hagen'e oldum olası buluşup birbirlerini koklayan karıncalar hatırlatırdı. Cinayet masası amiri oturdu ama paltosunu çıkarmadı. "Telefonda bir şey bulduğunu söyledin. Gazetecilerimden biri bunu buldu." Nordbö kahverengi zarfı masanın diğer ucunu uzattı. Görünüşe göre Mikael Bellman karısını bir uyuşturucu vakasından korumuş. Vaka eski. Yasal açıdan dokunulmazlar ama basına sızarsa... Dokunulmazlık falan kalmaz dedi Hagen zarf alarak. Bence bununla Michael Bellman'ı rahatlıkla devre dışı bırakabilirsin. En azından durum eşitlenmiş olur. Onun da bana karşı kozları var. Gerçi buna ihtiyacım bile kalmayabilir. Ne de olsa yitre enebaklı bir polise yenilip madara oldu. Okudum. Adalet Bakanlığı da okumuştur herhalde, değil mi? Onlar gazeteleri okur, her yerde kulakları vardır. Yine de teşekkür ederim. Ne demek? Biz birbirimize yardım etmek için varız. Bakarsın bir gün lazım olabilir. Gunnar Hagen zarflı paltosunu iç cebine soktu. Bentnarbo'dan bir karşılık gelmedi. Barack Obama adındaki Amerikalı genç bir siyahi senatörle ilgili yazılmış olan ve yazarın tüm ciddiyetiyle günün birinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olabileceğini iddia ettiği makaleye dönmüştü bile. Krongli aşağı inince diğerlerine geldiğini haber verdi ve halatı çözdü. Kar motosikleti Arctic Cat markaydı ve kızakları havadaydı. Enkazın 3 metre yakınına gitti ve istemeden de olsa ellerini ve ayaklarını nereye koyduğuna dikkat etmeye başladı. Bir olay yerindeydi sanki. Eğildi. Motosikletin altından bir kol uzanıyordu. Araca dokundu. İki kayanın üzerinde sallanıyordu. Derin bir nefes aldı ve motosikleti yana devirdi. Altında bir ceset yatıyordu. Krongin'in ilk düşündüğü muhtemelen erkek olduğuydu. Araçla kayaların arasında ezilen başı ve yüzü daha çok kırık yengeç kabuklarını andırıyordu. Parçalanmış cesedin pelteden farksız olduğunu, kemikleri çıkarılmış yumuşak bir et parçasına döndüğünü anlaması için dokunulmasına bile gerek yoktu. Gövde ezilip yere yapışmış, kalçaları ve dizleri adeta tuzla buz olmuştu. Üzerindeki kırmızı gömlek olmasa Krongil'in onu tanıması imkansızdı. Bir de alt çenesinde kalmış olan kahverengi, lekeli, tek bir çürük diş. Bölüm 76. Yeni tanım. Ne dedin diye sordu Harry yanlış duyduğunu sanıp telefonu kulağına iyice bastırarak. Kar motosikletinin altından çıkan cesedin Tony Like olmadığını söylüyorum, dedi Krongi. Kimmiş peki? Odut mu? Buranın yerlisi. Yalnız yaşayan bir rehber. Hep aynı kırmızı gömleği giyer. Motosiklet de onun. Ama asıl dişini görünce emin oldum. Ağzında tek bir çürük diş kalmış. Tanrı bilir diğerlerine ve diş teline ne oldu. Utmo. Diş teli. Harry, Kaja'nın bir ara onu Havas'ta götüren rehberden bahsettiğini hatırladı. Ama parmakları, dedi Harry, parmakları çarpık değil mi? Evet, öyle. Utmo eklem iltihabından çok çökerdi. Zavallı adam. Bellman doğruca size bilgi vermemi istemişti. Sanırım bunu umuyordunuz Bay Hall. Harry sandalyeyi masadan itti. En azından tam olarak beklediğim bu değildi. Kaza olabilir mi Krongli? Cevabı daha duymadan biliyordu aslında. Ay ışığının eksik olmadığı bir gecede koca bir yarığı fener olmadan bile kaçırmak imkansızdı. Hele hele oranın yerlisi olan bir rehber için. Ve de en az 70 metrelik bir uçurumu sadece 3 metre ilerisine düşecek kadar yavaş gidiyorken. Neyse boş ver Krongli, bana yanıklardan bahset. Telefonun diğer ucundaki ses bir müddet sustu. Kolları ve sırtı yanmış. Kollarındaki deri çatlamış, altındaki kırmızı et görünüyor. Sırtının bazı kısımları kömür gibi kararmış. Bir de kürek kemiklerinin arasında yakılarak işlenmiş bir şekil var. Harry gözlerini kapadı. Kulübedeki odun sobasında gördüğü kabartma ve hala tüten et parçaları gözünün önüne geldi. Geyiğe benziyor. Başka bir sorunuz var mı Bay Horn? Taşıma işine bir an önce başlamamız yok. Hepsi bu Krongli. Teşekkürler. Harry telefonu kapattı. Bir süre oturup düşündü. Tony Like değildi. Tabii ki bu bazı ayrıntıları değiştirecekti ama büyük resim hala aynıydı. Utmo da Altman'ın öcünden nasibini almış, bir şekilde onun yoluna çıkmış olmalıydı. Tony Like'ın parmağı ellerindeydi ama kendisi neredeydi? Harry'nin aklında bir düşünce belirdi. Tony'nin ölü olup olmayacağı. Pekala bir yere kapatılmış da olabilirdi. Sadece Sigurd Altman'ın bildiği bir yere. Harry Sky'nin numarasını tuşladı. Kimseye tek bir kelime söylemeyecekmiş dedi Sky ağzında bir şey çiğneyerek. Sadece avukatına konuşacakmış. Avukatı kimmiş? Johan Kron. Tanıyor musun? Tip bir çocuğa benziyor ve Johan Kron'u gayet iyi tanıyorum. Harry avukatın ofisini aradı. Kron'un sesi profesyonel bir savunma avukatının yasal bir makamdan arandığında takılması gerektiği gibi yarı samimi yarı umursamazdı. Harry'i dinledikten sonra cevabını verdi. Ne yazık ki olmaz. Müvekkilimin biri kapalı tuttuğuna ya da nerede olduğunu söylemeyerek onu tehlikeye attığınıza dair elinde şüpheye mahal vermeyecek somut bir delil olmadığı şu aşamada Altman'la konuşmanıza müsaade edemem Bay Hall. Müvekkilim için ağır suçlamalarda bulunuyorsunuz ve işimin elimden geldiğince onun menfaatlerini korumak olduğunu söylememe gerek bile yok sanırım. Anlaşıldı dedi Harry, gerek yok. Konuşma sona erdi. Harry pencereden şehir merkezine baktı. Sandalyesi kuşkusuz iyiydi ama gözleri nedense Grönland'daki o tanıdık cam binaya kaydı. Sonra başka bir numarayı aradı. Katrin Bratt'ın neşesi yerindeydi. Sesi kuş cıvıltısı gibiydi. İki güne taburcu oluyorum dedi. Kendi isteğinin oradasın zannediyordum. Evet öyleyim ama resmi olarak taburcu edilmem gerekiyor. Dört gözle bekliyorum. Rahatsızlığım geçince polis merkezinde masa başı bir iş teklif ettiler. Güzel. İstediğin bir şey mi var? Harry anlattı. Yani Tony Like'ı Altman'ın yardımı olmadan bulmak zorundasın, öyle mi? Evet. Nereden başlayabilirim? Önerim var mı? Sadece bir tane. Tony kaybolduktan hemen sonra Ustoset civarındaki her yeri kontrol ettik. Hiçbirinde kalmamıştı. İlginç olan kısmı şu ki son birkaç yılı biraz daha detaylı araştırınca Ustoset'te hiçbir yerde kaydının olmadığını gördüm. Turizm Derneği'nin kulübelerine sadece iki kez gitmiş. Hepsi bu. Bu tuhaf. Çünkü Ustoset'te sık sık bulunan birinden bahsediyoruz. Belki de bedavacı biridir. Para vermemek için kulübelerde adını yazmıyordur. Öyle biri değil dedi Harry. Tony'nin orada kimsenin bilmediği bir kulübesi ya da yeri olduğundan şüpheleniyorum. Peki başka bir şey var mı? Yok. Hayır var. Odutmon'un son birkaç günde neler yaptığını da araştırırsan sevinirim. Hala yalnız mısın Harry? Bu ne saçma bir soru böyle. Sesin o kadar yalnız gelmiyor da. Öyle mi? Öyle. Ama sana yakışıyor. Yakışıyor mu? Madem sordun hayır. Aslak Krogli tutulan sırtını doğrultup yarığın tepesine baktı. Aşağı seslenen arama ve kurtarma ekibindeki adamlardan biriydi ve tekrar bağırırken heyecanı belli oluyordu. Şurası. Aslak sessiz bir küfür salladı. Olay yeri polisleri işlerini bitirmiş, kar motosikleti ve odutmo yukarı taşınmıştı. Yarığın dibine sadece halatlarla ulaşıldığı için meşakkatli ve zaman alıcı bir işti. Sırf inip çıkması bile başlı başına zordu. Öğle yemeği molasında bir adam oteldeki temizlikçinin kulağına bir sır fısıldadığını anlatmıştı. Ölen milletvekili Marit Olsen'in kocası Rasmus Olsen otelden ayrıldığında kaldığı odanın yatağında kan lekeleri vardı. Temizlikçi kadın başta bunun adet kanı olabileceğini düşünmüştü ama sonra Rasmus Olsen'in odada yalnız kaldığını ve karısının Navas'taki kulübede olduğunu duymuştu. Krongli odaya Ustoset'li bir kızı çağırmış olabileceğini ya da karısı Ustoset'e geldiği sabah odada buluşup yatakta sevişmiş olabileceklerini söyleyerek fikir yürütmüştü. Adamsa kanın adet kanı olmayabileceğini tekrarlamıştı. Şurası. Ne lanet bir gündü. Aslak Krongli eve gitmek istiyordu. Akşam yemeğini yiyip kahvesini içmek ve uyumak. Bu baş belası dosyadan bir an önce kurtulmak. Oslo'daki borcunu ödemişti ve bir daha oraya gitmeyecekti. O bataklığa yeniden saplanmayacaktı. Bu defa kendine söz vermişti. Utmon'un kara saplanan tüm parçalarını bulmak için bir köpek getirmişlerdi ve köpek yarığın dibine indiğinde sıçrayarak 100 metre ilerideki bir yere havlayıp durmuştu. Dik kayalarla dolu tam 100 metre. Aslak oraya nasıl gideceklerini düşündü. Bu o kadar önemli mi? Diye bağırdı. Yarıktan yankılanan oluşan bir senfoni ile beraber. 10 dakika sonra köpeğin kardan çıkardığı şeye bakarken cevabını almıştı. Kayaların arasında öyle gömülmüştü ki yukarıdan bakıldığında fark etmek imkansızdı. Tanrım dedi Aslak. Kim olabilir ki bu? Tony Like olmadığı kesin dedi köpeğin eğiticisi. Bu soğuk yarıkta bir cesedin tamamen iskelete dönmesi için uzun zaman gerekir. Çok uzun yıllar. 18 yıl. Konuşan Roy Steele'di. Onları takip etmişti ve nefes nefeseydi. Kadın 18 yıldır burada olmalı dedi Roy çömelerek. Kadın mı? Diye sordu Aslak. Polis memuru iskeletin kalçalarını gösterdi. Kadınların leğen kemiği daha geniş olur. Kaybolduktan sonra onu bulamamıştık. Bu kadın Karen Utmu. Krongli o an Roy Steele'in sesinde daha önce hiç duymadığı bir şeye sahip oldu. Titremeye. Üzgün, kederli bir adamın titreyen sesine. Ne var ki yüzü her zamanki gibi sert ve ifadesizdi. Yok artık, demek ki doğruymuş dedi köpek eğiticisi. Oğlunun acısına dayanamayıp intihar etmiş. Hiç sanmıyorum dedi Krongli. Diğer ikisi ona baktı. Serçe parmağını kafasının önündeki yuvarlak bir deliğe sokmuştu. O bir mermi deliği mi? Diye sordu köpek eğiticisi. Evet dedi Steele kafanın arkasına dokunarak. Çıkış deliği yok. Yani mermi hala kafatasının içinde olmalı. Utmon'un tüfeğiyle uyuşacağını bahse girelim mi dedi Krongli. Adam bir kez daha yok artık dedi. Yani kendi karısını mı vurdu? Bu nasıl olabilir? Sevdiğini nasıl öldürebilirsin ki? Sırf karın ve oğlunun cehennem azabı gibi bir şey. 17 sene dedi Steele sızlanarak ayağa kalkarken. Cinayetin zaman aşımına uğramasına 7 sene kalmış. İşte buna kaderin cilvesi denir. Yakalanmanın korkusuyla bekliyorsun, yıllar geçiyor, tam özgürlüğe yaklaşmışken bam! Seni de aynı yarıkta öldürüyorlar. Krongli gözlerini kapadı ve düşündü. Evet, insan sevdiğini öldürebilir. Çok kolay. Ama hayır, asla bir daha özgür olamaz. Asla. Buraya bir daha gelmeyecekti. Johan Kron sahne ışıklarını severdi. Bundan zevk almayan biri, ülkenin en meşhur savunma avukatı olamazdı zaten. Sigurd Altman'ın yani Beyaz Atlı Prens'in avukatı olmayı tereddütsüz kabul ettiğinde başarılı kariyerinde şimdiye kadarkinden çok daha fazla sahne ışığının kendine çevrileceğini biliyordu. Yüksek mahkemeye çıkan en genç avukat sıfatıyla babasını geride bırakma hedefine çoktan ulaşmıştı. 20'li yaşlarında bu savunma avukatı şimdiden geleceğin yıldızı ve dahi çocuk olarak gösterilmeye başlanmıştı. Ama bu onu biraz sersemletmiş olabilirdi. Okul yıllarında bu kadar ilgiye alışkın değildi ne de olsa. Sınıfta her soruya büyük bir hevesle elini kaldıran o sinir bozucu başarılı öğrencilerden biriydi. Sosyalleşmekte oldum olası zorlanırdı ve cumartesi gecesi nerede parti verileceğini, tabii olursa partiden haberi olursa en son öğrenen hep o olurdu. Şimdiye genç kadın asistanlar ve müvekkilleri onlara iltifat ettiğinde ya da iş sonrası akşam yemeğine davet ettiğinde işveyle kıkırdar olmuştu. Konuşma yapması, radyo ve televizyon kanallarının tartışma programlarına çıkması ve hatta karısının gitmeye can attığı özel galalara katılması için peş peşe davetler alıyordu. Son yıllarda gördüğü ilginin büyük kısmını kabul ettiği bu davetlere borçlu olabilirdi. Ne de olsa ülkede hukuki başarıların, medyada infial uyandıran büyük vakaların ve yeni müvekkillerin sayısında bir azalma olduğu açıktı. Henüz onun şöhretini etkileyebilecek kadar değildi belki ama yine de Sigurd Altman'ın davasına ihtiyacı olduğunu bilmesi için yeterliydi. Ancak ses getirecek büyük bir davayla ait olduğu yere tekrar çıkabilirdi. Yani en tepeye. Johan Kron'un yuvarlak gözlüklü cılız adamın karşısında oturup onu sessizce dinlemesinin sebebi buydu. Sigurd Altman, Kron'un şimdiye kadar duyduklarına hiç benzemeyen hikayesini anlatırken onu hiç bölmeden dinledi ve ona inandı da. Johan Kron şimdiden kendini duruşma salonunda hayal edebiliyordu. Göz alıcı bir konuşmacı, kışkırtıcı, manipülatör ama yine de adaleti gözetmeyi sürdüren, hem izleyenlere hem de hakime kendini zevkle izleten bir avukat. Sigurd Altman tüm planlarını ifşa ettiği için başta hayal kırıklığına uğramıştı bu yüzden. Fakat babasının devamlı tekrarladığı, müvekkilin avukat için değil avukatın müvekkili için var olduğu ile ilgili nasihatı hatırlayınca Sigurd'un açıklamasını kabul etti. Çünkü Johan Krohn o kadar da kötü biri değildi. Sigurd Altman'ın gün içinde nakledildiği Oslo Bölge Hapishanesi'nden ayrıldığında Krohn bu yeni görevinde her şeye rağmen sıra dışı olan yeni bir fırsat gördü. Ofisine gidince ilk yaptığı şey Mikael Bellman'ı aramak oldu. Daha önce yalnızca bir kez karşılaşmışlardı. Haliyle bir cinayet duruşmasında. Ne var ki Johan Krohn, Bellman'la ortak yönünü davanda fark etmişti. Ne de olsa çakal bir çakalı gözünden tanırdı. Bölge polisinin katili yakalamasıyla ilgili manşetleri görünce ne hissettiğini anlayabiliyordu o yüzden. Bellman, Johan Krohn, sizinle yeniden görüşebildiğimize sevindim. İyi günler Bay Krohn. Ses tonu resmiydi ama soğuk değildi. Pek de iyi bir gün olmasa gerek. Kendinizi muhtemelen dipte hissediyorsunuzdur. Haksız mıyım? Kısa bir sessizlik oldu. Konu ne Bay Krohn? Komiser dişlerini sıkmıştı, sinirliydi. Johan Krohn kazanan taraf olacağını biliyordu. Harry, kız kardeşi Sis de babasının Rix Hospital'deki yatağının başında oturuyordu. Komodinin ve odadaki diğer iki sehpanın üzerinde son günlerde çiçek vazoları belirmişti. Harry bir ara odaya uğrayıp kartları okumuştu. Kartların birinde canım Olava yazıyordu ve gönderen olarak bir tane Liz görünüyordu. Harry şimdilik Liz diye birini duymamıştı. Babasının hayatında annesi dışında bir kadın olabileceğini ise düşünemiyordu bile. Diğer kartlar iş arkadaşlarından ve komşularından gelmişti. Sayılı gün haberi onlara da ulaşmış olmalıydı. Olav'ın kartları okuyamayacağını bilseler de ziyarete gelmeye vakit bulamamalarının telafisini hoş kokulu çiçeklerle yapmak istemişlerdi. Harry yatağa saran çiçekleri ölen birinin başına üşüşen akbabalara benzetti. Cılız boyunlarının üzerinde duran ağır sarkık kafalara, kırmızı ve sarı gagalara. Siz heyecanla burada cep telefonu kullanmak yasak Harry diye fısıldadı. Harry telefonu cebinden çıkardı ve ekranda yazanı okudu. Özür dilerim siz ama önemli. Katrin doğruca konuya girdi. Like'ın usta Oset ve civarında epey vakit geçirdiği kesin dedi. Son yıllarda internetten defalarca tren bileti almış ve Geylo'daki benzin istasyonunda kredi kartıyla benzin doldurmuş. Bol bol market alışverişi de var. Çoğu yine usta Oset'te. Tek dikkat çeken şey hem oradan hem de Gayo'dan aldığı inşaat malzemelerinin faturaları. İnşaat malzemeleri mi? Faturanın dökümünü çıkardım. Kalas, çivi, el aletleri, çelik kablo, tuğla, çimento almış. 30 bin krondan fazla para harcamış. Ama üzerinden 4 sene geçmiş. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Kendisine o civarda küçük bir ek bina yaptırdığını düşünüyorum. Sen? Ek bina yapmak için kayıtlı bir mülkü yok. Kontrol ettik. Öte yandan otelde ya da turizm derneğinin kulübelerinde kalan biri marketten stok yapmaz. Tahminime göre Tony bana anlattığı hayalini gerçekleştirmiş, yani ulusal park bölgesinde kendine kaçak bir sığınak yapmış. Haliyle gözden uzak bir yere, asla rahatsız edilemeyeceği bir yere. Ama nereye? Harry ayağa kalkıp odada volta attığını fark etti. Bilmem, sen söyle dedi Katrin Brat. Dur, bunlar hangi tarihte almış? Bakayım. Faturaya göre Temmuz'un 6'sında. Kulübe gizli kalacaksa kimsenin geçmediği yere bir yere yapılmış olmalı. Yani yolun olmadığı boş bir alana. Çelik kablo mu dedin? Evet, galiba neden aldığını biliyorum. Bergenler 60'lı yıllarda Ostoset'in rüzgarlı bölgelerine kulübeler inşa ederken binayı yere sabitlemek için genelde çelik kablo kullanırdı. O halde Laik'ın kulübesi rüzgarlı ve boş bir arazide olmalı. Ve tabii 30 bin kronluk inşaat malzemesini bir şekilde oraya taşımış olmalı. Yani en az yarım tonluk malzemeyi. Yazın ortasında yerde kar yokken, dolayısıyla kar motosikleti kullanamıyorken bunu nasıl yapmış olabilir? Atla, ciple, nehirleri, bataklıkları, dağları aşarak mı? Saymaya devam et. Hiçbir fikrim yok. Benim var, fotoğrafını görmüştüm. Neyse, hoşça kal. Dur. Evet. Utmon'un ölmeden önce son birkaç gün neler yaptığına bakmamı istemiştin. Dijital dünyada pek bir şey çıkmadı ama bazı telefon görüşmelerinin kaydını buldum. Son konuşmalardan birini Aslak Krogli ile yapmış. Görünüşe göre sadece sesli mesaj almış. Telefonuyla son görüştüğü yer ise SAS olarak görünüyor. Rezervasyon sistemlerine girdim. Kopenhag'a uçak bileti ayırtmış. Pek seyahat eden birine benzemiyordu. Kesinlikle. Pasaportu var ama şimdiye dek hiçbir yerde tek bir rezervasyon bile yaptırmamış. Çok uzun yıllardan bahsediyoruz. Yani hayatında memleketinden bile ayrılmamış bir adam nedense durduk yere Kopenhag'a gitmek istiyor. Bileti ne zaman aymış bu arada? Dün içinmiş. Tamamdır, sağ ol. Harry telefonu kapadı, kabanını kaptı ve kapıdan çıkacakken arkasını döndü. Ona baktı. Kız kardeşi olan güzel kadını. O gidince başının çaresine bakabilir mi diye sormak istedi. Ama bu aptalca soruyu soramadan kendini durdurmayı başardı. Ne zaman onsuz başının çaresine bakamamıştı ki? Sadece kendine iyi bak diyebildi. Jens Rath, plaza binasının resepsiyon alanındaydı. Sırtı ceketinin ve gömleğinin içinde terden ıslanmıştı. Çünkü az önce telefonla aranmış ve polisin onu ziyarete geldiğini öğrenmişti. Birkaç sene önce dolandırıcılık birimiyle başı belaya girmiş, neyse ki dava düşmüştü. Yine de ne zaman bir polis aracı görse hala ter içinde kalıyordu. Jens Rath, tenindeki gözeneklerin sonuna kadar açıldığını hissedebiliyordu. Ufak tefek bir adamdı. Yanına gidince ayağa kalkan ve yükseldikçe yükselen polis memuruna bakmak için başını kaldırmak zorunda kaldı. Adam, Jens'in yarım metre yukarısına kadar yükseldi ve elini uzatıp onun üstün körü bir tavırla sertçe tokalaştı. Harry Hall, cinayet masası Kripos'tan. Tony Lyke hakkında görüşmek için gelmiştik. Bir gelişme mi var yoksa? Oturabilir miyiz Bay Rath? La Corbusier tasarımı iki koltuğa karşılıklı oturdular. Rath, yatırımcılar ziyarete geldiğinde onlara hiç sormadan kahve ikram eden resepsiyondaki Venture'yi durmasını işaret etti. ''Bana kulübesinin nerede olduğunu göstermenizi istiyorum.'' dedi polis. ''Kulübe mi?'' ''Kahveleri iptal ettiğinizi gördüm Bay Rath. Sorun değil. Sizin de benim de fazla vaktimiz yok. Dolandırıcılık birimindeki davanızın düştüğünü biliyorum. Ama davayı yeniden başlatmak bir telefonuma bakar. Bu sefer de bir şey bulamayabilirler ama inanın bana sizden isteyecekleri evrakları hazırlamanız.'' Rath gözlerini kapadı. ''Tanrım.'' İş arkadaşınız, dostunuz ve can yoldaşınız Tony Laika bir kulübe inşa etmenizden daha fazla vaktinizi alır. Anlıyorsunuz değil mi? Jens Rath'ın tek meziyeti herhangi bir durumda ortaya çıkabilecek riskleri diğer herkesten daha hızlı ve etkili biçimde hesaplamasıydı. Dolayısıyla ona sunulan teklifi ölçüp biçip cevaplaması yalnızca bir saniyesini aldı. Kabul. Yarın sabah 9'da yola çıkıyoruz. Oraya nasıl, malzemeleri nasıl taşıdıysanız öyle, helikopterle. Polis ayağa kalktı. Tek bir sorun var. Tony kulübesini kimsenin öğrenmemesi için inanılmaz çaba gösterirdi. Lene'nin yani nişanlısının bile orayı bildiğini sanmıyorum. Nasıl oldu da? Gaylo'dan alınmış inşaat malzemelerinin faturasından. Bir de üçünüzün helikopterin önünde iş tulumlarıyla odun yığınlarının üstlerine oturarak çektiğiniz fotoğraftan. Jens Rath başını hızlıca salladı. Tabii ya, o fotoğraf. Bu arada kim çekti o fotoğrafı? Pilot. Gaylo'dan ayrılmadan önce. Şirketi açtığımızda basın bülteninde onu koymak Andreas'ın fikriydi. Tulum giymenin takım elbise ve kravattan daha havalı duracağını düşünmüştü. Helikopter bizimmiş gibi göründüğü için Tony'nin de hoşuna gitmişti. Finans gazeteleri nedense hep o fotoğrafımızı kullanıyor. Tony kaybolduğunda siz ya da Andreas neden kulübeden hiç bahsetmediniz? Jens Rath omuz sikti. Beni yanlış anlamayın. Biz de Tony'nin bir an önce bulunmasını en az sizin kadar istiyoruz. Kongo'da 10 milyonluk fon bulamadığı takdirde batacak bir projemiz var. Ama Tony ne zaman ortadan kaybolsa canı istediği için bunu yapar. Kendi başının çaresine bakabilen biridir. Eski bir paralı asker olduğunu unutmayın. Eminim ki şu anda bir yerlerde elinde sert bir içkiyle oturmuş, kollarında taş gibi bir hatunla bulduğu çözümün tadını çıkarıyordur. Hem dedi Harry. O halde orta parmağında taş koparmış olmalı. Yarın 9'da Fernie bu havalında olun. James Rush olduğu yerde dikilip polisin gidişini izledi. Her yerinden ter boşalmış, sırılsıklam olmuştu. Harry hastaneye döndüğünde Sis hala odada oturuyordu. Bir dergi karıştırıp elma yiyordu. Harry akbaba sürüsüne baktı. Çiçekler artmıştı. Yorgun görünüyorsun Harry. Eve gitmelisin. Harry sessizce güldü. Asılsan git. Bayağıdır tek başına buradasın. Tek başıma değilim ki dedi Söz. Haylaz bir gülümsemeyle. Bil bakalım kim geldi. Harry iç geçirdi. Kusura bakma Sis. İşim gereği zaten yeterince tahmin yürütüyorum. Örstein. Örstein Eichland mı? Evet. Sütlü çikolata da getirmiş. Babama değil bana. Özür dilerim hiç kalmadı. Öyle içten güldü ki gözleri yanaklarına gömüldü. Sis dolaşmak için dışarı çıktığında Harry telefonuna baktı. Kaja iki kez aramıştı. Sandalyeyi duvara itip arkasına yaslandı. Ayrım sonu sayfa 584.